sets it. Ginobili for the lead. Yes! James catches, puts up a three. Will go. Rebound Bosch. Back out to Aaron. His free throw. Tie game with 5 seconds remaining.
Rose against Tate.
Merhabalar. Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Efecan Yavaşgel ben. Tolga Karataş hocamla beraberiz NBA programımız için. Bugün Dip Çizgi'nin NBA günü ve yine Luka Doncic konuşacağız. Şaka yapıyorum. Tamam, artık her hafta Luka Doncic konuşmaktan biz birazcık ya tatlı bir bunalım yaşıyoruz. Ama Doncic bu hafta yok konularımızda. Kimse lütfen programı kapatmasın. Hocam nasılsınız?
Teşekkürler. Gayet iyiyim. Sen de iyisin inşallah.
Ben de iyiyim. Sağ olun. Bugün programımız NBA'de bazı haberler çıktı. Özellikle fikstür değişikliği ile ilgili. Fikstür ve NBA formatına eklenecek bazı gelişmeler, bazı yeni challenge'lardan bahsedildi. Bu hafta konuşuldu. İlk konumuz bu. NBA konularına bununla başlıyoruz. Hı hı. NBA'de nasıl bir fikstür değişikliği tasarlamak için çalışıyorlar? Bunun hangileri, neleri saçma, neleri mantıklı? Bunu biz beraber tartışalım istedim hocam.
Tamam. ESPN geçti ilk haberi arkadaşlar. 2021-2022 sezonu için düşünülen birkaç değişiklik var ve bayağı radikal, dramatik değişiklikler aslında bunlar. Birincisi, sezon ortası turnuvası düşünülüyor. Bir yani takımların Şükran Günü ile Christmas arasında bir sezon ortası turnuvası yapması planlanıyor. Ama ben takımların buna çok olumlu tepki vermediğini okudum. Dahası bu sezon ortası turnuvasını kim önemseyecek onu da böyle düşündüm, kim önemser.
Washington falan.
Yani evet, All-Star da önemsenmiyor. Hani All-Star önemsenmezken sezon ortası turnuvası niye önemsensin anlamadım. Bu aylarda yapılması planlanan bir turnuva bu arkadaşlar. Böyle bir öneri var. Yani izlenirliği artırmak için ya da yeni bir eğlence katmak için mi? Ben bunu çok mantıklı bulmadım.
Ben de mantıklı bulmuyorum.
Yani birinci değişiklik önerisi bu. İkincisi,
konsantre olmak çok zor çünkü.
Ha, evet.
Ya zaten bir lig oynuyorsunuz. İçine ya biraz futbol örneği olacak, özür dilerim. Hatta basketboldan da vereyim. Türkiye Ligi'nde falan mesela Ocak ayında oynanan Türkiye Kupası maçlarını kim ne kadar ciddiye alıp konsantre oluyor?
Evet.
Hangi motivasyonla çıkıyorlar ki bu onun gibi de bir şey değil. Bu daha başka bir keyif bir turnuva bu. Hani
keyif, evet.
O yüzden de All-Star'dan fark yok. All-Star'da zaten ne kadar verim alıyoruz biz seyirciler olarak. Bu da tartışmalı.
Benim burayla ilgili fikrim şey bu arada, yani All-Star'ı mesela daha All-Star ya da oyuncuların mesela load management sorununa çözümlerden biri şu olabilirdi. Maçın adamına para ödülü vermek. Bir oyuncu maçın adamı seçildiğinde para ödülü alacak. Yani böylece yıldızlar belki katılabilirler. Yani
ne kadar bir para ödülünden bahsediyorsun?
Bilmiyorum. O şeyle ilgili. NBA'in gelirleriyle ilgili. Gelecek seneki gelir projeksiyonuna bakılır.
Eğer ciddi bir ödemeden bahsediyorsak, yani bir haftalık veya bir aylık maaş gibi.
Bir aylık olmasa da belki bir haftalık.
Bir haftalık maaş gibi, ben bunun zarar vereceğini düşünüyorum.
Zarar verir.
Ya özellikle istatistik anlamında zaten belli başlı bencillikler.
O da var, doğru.
Sıralaması varken NBA'de. Takımların top kullanma adedi işte. Bundan sonra ya biraz hem haksızlık hem de bencillik olarak görüyorum bunu.
Olabilir.
Maçlarda değişik bir motivasyona çıkabilir oyuncular.
Ya işte hani All-Star nasıl daha iyi hale getirilebilir düşünmüştüm. Başka da bir şey aklıma gelmedi benim bu süreçte. Ama bu sezon ortası turnuvası benim pek aklıma yatan bir şey değil. Diğer nokta, son iki playoff sırası için, yani son iki playoff spotu için.
7 ve 8 numaralar
evet,
için.
Bir tür playoff, yani play-in dediler. Ayrı bir playoff oynanacak. Yani 7. ve 8. kendi arasında bir maç oynayacak. Sonra 9. ve 10. kendi arasında maç oynayacak. 7. ve 8.'nin kazananı playoff'a katılıyor. Kaybedeni 9-10 galibiyle oynayıp oradan kazanan da playoff'a katılıyor.
Yani, wild card gibi.
Yani. Evet, yani beyzbol liginde uygulanan bir şey bu Amerika'da. Oradakine benzer bir wild card'la ligin konferans 10.'su teknik olarak playoff'a kalma ihtimali var. Bu şöyle nedenler yaratır, şöyle sonuçlar yaratır. Birincisi ilk 6 baskısı artar. Yani 7'den girmekle 6'dan girmek çok büyük fark yaratacak. Bu belki takımların ilk 6'ya girme motivasyonunu çok daha fazla artıracaktır. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani son haftalara doğru gözünüze kestirdiğiniz bir takım varsa dinlenip 10. kapatıp konferansı sakatlıklardan falan da kurtularak bir nevi load management yaparak
son 10 maçı oynamayıp 10. bitireceksen eğer
Yani evet. 10. olup girmek playoff'a. Ya ben bunu çok beğenmedim açıkçası. Bilmiyorum. Bence 8. girmeli. Sen ne diyorsun Efecan?
Ya 8. girdiği sistemi zaten uzun zamandır yaşıyoruz hani. Bu yenilik olacak şey 9-10 oyuncu şey. Ya herhalde şey yapmak istiyorlar. Ligden kopuşlar çok erken yaşanmasın. İşte
Evet.
çok erken yatmasınlar
O yüzden, o yüzden.
draft'ta. Bir ihtimalleri olsun playoff ihtimalleri. Ama yani bakıyorum şimdi geçen sene playoff'a giremeyen Doğu takımlarına bakınca, Batı takımlarına bakınca ya bu takımların böyle bir eşleşmeyi geçebilecek güçleri olduğunu düşünmüyorum zaten. Gerçekten hak etmedikleri için dışarıda kalan takımlardı geçen senelerde. Yani böyle çok büyük talihsizlikler, şanssızlık. Ya bir galibiyetle kaçan çok playoff var. Tamam, onlara biraz haksızlık oluyor. Çok aynı oynadıkları bir takımın aşağısına kalıp playoff'a giremiyorlar 9. sıradan. Ya böyle durumlarda birazcık faydası olabilir ama dediğiniz gibi 8'den giren takım her zaman daha hak etmiş oluyor.
Bana
Ben
öyle
de
geliyor.
bu yönde fikir bildireyim. Beğenmediğimi söyleyeyim ama olursa da çok da itiraz etmem yani. Herhalde ilk 6 baskısı, normal sezonu oynama baskısı derim.
Bu playoff konusunda gündemdeki değişikliklerden biri de hani NBA finallerinde her şekilde en azından konferans finallerine en iyi iki takımı taşımak. WNBA'nin yaptığı bir sistem bu. Yani NBA playoff sisteminde henüz şey konuşulmadı. Doğu Batı'yı kaldıralım konuşulmadı. Ama ona yakın benzer bir şey NBA finallerine, konferans finallerine gelene kadar görebiliriz gibi geliyor. Çünkü yani hepinizin bildiği gibi Batı'da 50 galibiyetli takımlar birbiriyle çarpışacak. Yani Milwaukee, Philadelphia, Boston diyelim. Orada işte Orlando ile falan oynayacaklar. Yani kim kalacaksa işte yani şu an görüntü Orlando gibi görünüyor ama değişebilir. Dolayısıyla playoff yolu çok şey olacak. İkincisi yani doğudan hasbelkader bir takım 47 galibiyetle konferans finaline gelebilirken Batı'da 55 galibiyetli bir takım
Gelemiyor.
konferans yarı finalinde elenebilir. Bunun önüne geçmek için de bir şeyler yapılacağı söyleniyor. Bunu desteklerim. Henüz Doğu Batı ayrımını ortadan kaldıracağız demediler ki bu çok zor arkadaşlar. Bunu daha önce de konuşmuştuk yani yol var. Yani o kadar yolu gidip gelmek çok kolay bir iş değil. Batı takımıyla Doğu takımını daha ilk turdan eşleştirmek çok kolay değil. Ama ben bu şeyi destekliyorum. Yani Doğu'da şimdi Doğu'da 10 sene sonra Batı'da olur. Önemli değil. Kolay kolay playoff'tan böyle gelerek gününde olup işte bir iki maç kazanıp bir şekilde elersen 47 galibiyetle konferans finaline geliyorsun. Batı'da karman çorman ama durum.
Ya biraz şöyle bakıyorum buna. Bu bir konjonktür. Yani Batı'nın iyi olması bir süredir bir konjonktürel olarak çok daha iyi durumda takımlar. Yani işte Doğu'ya göre. Ama hani bunun çok dengede olduğu sezonlar da yaşadık. Ya böyle aman aman farklılıklar olmadığı sezonlar da yaşadık. Bu bir gelenek. Ben bu geleneği seviyorum. Doğu ve Batı geleneğini. Ya bundan vazgeçilmesi hoşuma gitmez. Ya adil midir? Evet, şimdi baktığınız zaman geçen sene ya Toronto'dan daha iyi miydi? Atıyorum kimle oynadı Golden State? Yok hani Toronto'dan iyi değillerdi belki ama bir önceki sene başka bir takımdan iyi olmuş olabilir. Bir Houston Rockets mesela. Daha çok hak ediyor olabilir şey finali olduğu zaman. Cavs'in
Kesin.
final oynadığı sezon. Ya Houston Golden State finali yarı final zaten pardon konferans finali zaten NBA finali gibiydi. Konferans finalini izledik bunu. Bu konularda katılırım ama ben gelenekçi tarafta yer tutayım bu sefer. Ya hani Doğu'nun çok sirkülese ettiği zamanları da hatırlıyoruz NBA'yi. Sonuçta bu bir oraya bir buraya gelen bir şey. O yüzden belki de şanstır konferans adına.
Kaldı ki beceremiyorsanız bu sizin sorunuz. NBA gayet adil bu konuda. Doğru düzgün draftlar
Tabii
yapsaydınız.
ki hani NBA zaten bunu dengelemek için uğraşırken GM'ler bir şeyler hani draft seçimleri veya çok kötü takaslar sonucu bu takımlar buraya geliyorlar ve neredeyse baktığınız zaman işte 4 tane falan 4-5 tane playoff takımı var zaten doğuda şu anda.
Evet, kalanları işte yani öylesine.
Yani playoff tabloyu tamamlamak
Tabloyu
için.
tamamlama evet.
Ama hani adalet elbet önemli. Gelenek adaletçi bir gelenekti NBA'de. Bunu NBA sağlıyor. Kullanamayanlar yüzünden bu hale geliyor. Yapacak bir şey yok. Ben bunu zorlamanın anlamının olduğunu düşünmüyorum ya.
Belki finale giderken takımların yorgunluğunu da düşünüyor olabilirler. Yani Batı'da daha yorucu bir süreç geçeceğini düşünüyoruz tahminen.
Kabul.
Yani doğuda yol daha kolay belki bu etkiliyor olabilir diye düşünüyor olabilirler. Bilmiyorum tabii bunlar henüz daha şey değil. Bir değişiklik daha var
O
onu da
zaman
söyleyeceğim.
bunun sonucu şeyi getiriyor. Doğudan, batıdan finale gelen takım, doğudan finale gelen takımdan çok daha iyi durumda oluyor kadro olarak. Ya
Ya
sonucu bu. daha zor bir yerden gelmesi Golden State'i ne kadar etkiledi mesela 3-4 sezondur?
Ha tabii ki, tabii ki. Yani şimdi Doğu'da 1-2 tane, 3 tane takım çok iyi durumda. Hatta 4 takım çok iyi durumda da yani 2 takım aşağı yukarı bizim favori listemizde hala. Çok bir şey değiştirmedim ben form durumuna rağmen. Hatta 5 takım şu an sıralamaya bakıyorum. 5 takım
epey durumda. Şunu vereyim o zaman hazır konuyu açmışken. Bu haftaki power rankingslerde Milwaukee, Boston, Philadelphia, Toronto ve Miami ilk 10'da yer aldı.
5 takım.
Yani ilk 10'da 5 batı takımı, 5 doğu takımı var. Gayet. İlk 5'te sadece Milwaukee var ama.
Tamam anladım. Bir diğer olası değişiklik de 4. değişiklik olarak. Maç sayısının azaltılması. Bu uzun süredir konuşuluyordu yani. Oyuncular artık biliyoruz şeyler. Biraz üşengeçliklerinden, biraz böyle sürekli maça çıkmaktan sıkılmış durumdalar. 90'lar kültürü gibi değil artık işler. 78-79 maça indirilmesi planlanıyor diye bir haber okudum. Ben bunun çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Planlaması doğru yapılmazsa televizyon geliri kaybı yaratır. Çok doğru yapılırsa o kapatılabilir o kayıp. İkincisi, bazı oyuncular şey diyebilir, tüm zamanlar rekoru ne olacak? Yani Popovic'e sordular, tüm zamanlar rekorunu kimse önemsemez dedi de ben öyle zannetmiyorum. Ben mesela tüm zamanlar rekorunda ilk 10'a, ilk 20'ye girmek, işte tüm zamanların asist, tüm zamanların top çalma, rebound.
Yani kafadan her sezon 3 maç eksik, 4 maç eksik
gibi. Ha, ama bu şuna yarar belki. Belki load management azalır. Yani yıldızların oynadığı maç sayısı artar.
Hocam 78 maçla 82 maç arasında bence bir fark yok.
Çok yok tabii canım, bir şey demiyorum.
Yani eğer 78 maça indireceklerse bunu yapmanın bir anlamı yok. Load management da olur. Tüm zamanlar rekorlarında tabii etkiler ama yine kırılır.
Az etkiler.
Çok az etkiler. Yani. Hani zaten fikstürü de ona göre yapacaklar. Televizyon gelirinden muhtemelen. Kötü maçları birbirine denk getirip belki kötü maçları çıkaracaklar şeyden. Programdan.
60 maça falan inmez ama NBA yani. Yani
O radikalliği yapmıyorsanız bence dokunmayın.
60 maça inmez. Senelerdir 82 maç oynanıyor. 82 maçın çıkış nedeni zaten bu televizyon gelirlerini falan düşünerek. Yani sürekli aktif tutmak gerekiyor. Sadece arkadaşlar şeyi de düşünmeyin. Salonları da aktif tutmak gerekiyor. Şimdi her salon Madison Square Garden gibi değil. Yani Madison Square Garden'da sürekli bir etkinlik var da. Şimdi Texas'ta, efendime söyleyeyim, Orta Batı'da falan böyle salonlar 7-24 çalışan salonlar değiller. Dolayısıyla bence maçın varlığı...
Orta Batı kavramını da ilk defa
duyuyor. Yani orta...
Şaka yapıyorum. Orta Doğu duymaya alıyor.
Oranın ekonomisi için de önemli. Onu söylemeye çalışıyorum.
Mesela Utah nasıl toplayacak değil mi salonu?
Zor. Yani öyle düzenli bir etkinlik çok kolay değil. 60 maça falan inmesini beklemiyorum. İnerse de işte 3-4 maç iner. Bunu da ben pek de beklemiyorum. Bu arada ben bu değişikliklerin çoğunun da
yani... Herhangi bir şey yapılacağını bekliyor musunuz 20-21'de? Ben beklemiyorum.
21-22 bu arada. 21-22'de bir şey yapılmasını beklemiyorum ama şunu eminim. Dipten bir zorluyor bazı oyuncular. Yani NBA'deki o kültür değişikliğe doğru itiyor şeyi. NBA yönetimini. Dolayısıyla NBA yönetimi diğer sporlardan da etkileniyor haliyle. Bunu daha iyi nasıl daha iyi hale getirebiliriz şeklinde. Bir değişiklik bir gün olacak. İlelebet öyle gideceğimizi düşünmüyorum. Ama bu 2-3 yıl içerisinde olmayacak bence.
Çok tasarlayamazlar bence.
Bana da öyle geliyor. Hele
en optimal şeyi yani.
Hele sene içi turnuvası bana yani abi bilmiyorum ya. Böyle.
Tamamdır. Fikstürü konuştuk hocam. Ağzınıza sağlık. Şeye gelelim şimdi. Bir oyuncu, iki takım, hatta bir oyuncuyla beraber bir takım da konuşacağız. Hı hı. Sonrasında yine bir Doğu Konferansı değerlendirmesi yaparız siz de. Onu
biraz bugün biraz bırakayım. Doğu konuşalım dedik bu arada arkadaşlar.
Doğu'yu ayırdık tamamen ve Miami Heat'ten başlayacağım. Miami toplamda hocam 12 galibiyet, 4 mağlubiyetle Doğu'nun ikinci sırasında. Ve Doğu'da gerçekten sağlam adımlarla başlayan 3-5 takımdan bir tanesi. Biraz önce saydığımız takımlardan bir tanesi. Peki Miami iyi, neyi iyi yapıyor? Siz Miami'yi bakınca nasıl görüyorsunuz?
Ben şey görüyorum ya. Herkes üçlük atıyor. Onu görüyorum. Bir de Bam Adebayo'yu izlemek çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim.
Ya bir kere şunu söyleyelim. Bu takım iyi bir, siz söylediğiniz gibi. Bu Miami maçlarını izleyince şeyi görebilirsiniz. Çok iyi şut atıyorlar. Çok iyi üçlük atıyorlar. Çok yüzdeli üçlük atıyorlar. Ki zaten baktık. En kötü atan bu şütörler arasında Tyler Hero %38. Diğer oyuncuların hepsi %40'ın üstünde atıyorlar.
%38 Robinson, yüksek bu arada yani.
Tabii ki Robinson olsun, Goran Dragic, Tyler Hero, Chris Nunn, Kendrick Nunn pardon, Chris diyorum çocuğa sürekli. Jimmy Butler. Bunların hepsi çok yüksek yüzdeyle oynuyorlar. Bakalım Miami neyi yapıyor? Defensive ratingleri ligde, pardon, offensive ratingde 12. sıradalar. Miami'nin hücumu görünen kısmı sadece. Miami'nin aslında yaptığı şey savunma. Miami ligin defensive rating ikincisi. Hmm. 102.5. Rakam da çok iyi. Hızları ortalama, NBA'nin tam ortalamasına denk geliyor. 15-16. sıradalar. Ama Miami ile ilgili şunu söyleyelim. Siz dediniz, program öncesi konuştuk. Undersize kalan yerleri var, var savunmada. İşte Kendrick Nunn'ın, Tyler Herro'nun. Ama tersinden de Miami hücum ederken rakiplere bir eşleşme problemi yaratıyor. Hem Jim Butler, hem Bam Adebayo, hem Tyler Herro, hem Kendrick Nunn oynarken, yani Dragic'i bunun dışında bırakıyorum. Birazcık oynarken Olinik. Hepsi Winslow yine. Diğer oyunculardan ayakları daha hızlı. Potoya daha hızlı hareket edebiliyorlar. Şut pozisyonunu veya işte screen'den çıkıp şut pozisyonuna çok daha 1-2 saniye daha erken geliyorlar. Ve bu yüzdelerini arttırıyor. Bu daha boş üçlük bulmalarını sağlıyor. Ve Jim Butler da bu takımı iyi yönetiyor. Jim Butler bu sene 18.9 sayı, 5.4 rebound, 6.7 asist ortalamayla oynuyor. Yani Jimmy'nin sezonlarındaki belki en iyi asist ortalamalarından bir tanesini yakalamıştım. Bu da bence tavan. Şu açıdan tavan, bütün takımı besleyerek devam ediyor oyuna ve liderlik yapmış durumda. Yani bir süperstar, All-Star seviyesinde, All-Star seviyelerinin en üstünde oynuyor bence. Süperstar gibi oynamıyor ama takımı çok iyi taşıyor. Bununla ilgili Miami'nin savunmasıyla ilgili şunu söyleyeyim. Pardon, hücumuyla ilgili. Miami en az şut atan takım ligde. En az şut atan takımlardan bir tanesi. En az yüz şeyle oynuyorlar.
Çünkü çok top kaybediyorlar.
Top kaybediyorlar. Bir de top seçiyorlar. Hı-hı. İkisinin de etkisi var. Ama en yüksek yüzdeyle atan ikinci takım.
Bravo ya. Yani.
En çok top kaybı yapan takım sizin dediğiniz gibi. Üçlük yüzdesi ligin üçüncüsü. Yani doğu takımlarından beklemediğimiz bir performans. Şut yüzdesi olarak. Bunun yanında, tüm bunların yanında rakipleri perimetrenin dışında en iyi savunan takım. Rakipleri %31 ile üçlük atıyorlar. Normalde Miami'ye gelirken %35-36 ile atıyorlarmış üçlükler. Miami maçlarında rakiplerin ortalaması %31'e düşüyor. Hem boyalı alanı savunuyorlar, hem perimetreyi savunuyorlar. Boyalı alanı şöyle, şunu şuradan anlayabilirsiniz. Belki yüzdesi iyi olsa bile en fazla ikilik atış deneyen takımlar Miami'ye karşı oynuyor. Yani Miami'ye çok fazla içeriden hücum etmeye çalışıyorlar. Çünkü pardon, yanlış söyledim. Çok fazla dışarıdan hücum etmeye çalışıyorlar. Çünkü içeri sokmuyor Bam. Ya Bam'in o kolları ve savunma yardımları çok hızlı olduğu için püskürtüyorlar dışarı doğru. Dışarıda Jim Butler savunuyor. Yani hem çok fazla üçlük deniyorlar, hem çok düşük yüzdeyle atıyorlar. Bu çok önemli bir faktör. Biraz önce konuştuk hocam. Şunu söyleyelim. Bam Adebayo rakipleri savunmada %7.7 düşürüyor. Bu ne demek? Rakipler Bam Adebayo'ya gelince normalde attıkları yüzdelerden, yani Bam Adebayo'nun tuttuğu oyunculardan bahsediyorum, %7.7 düşüyor içeride. Jim Butler'ın tuttuğu oyuncular %10.6 düşüyor.
Şut yüzdesi.
Şut yüzdesi. Hmm. Yani hem dediğiniz gibi program öncesi yine sizle konuşurken böyle bir yorum yapmıştık. Hem dışarıdan hem içeriden çok iyi iki tane savunma oyuncusuna sahip Miami. Ve bunu çok iyi kullanıyor. Diğer oyuncuları da bunun rahatlığını yaşıyorlar gibi duruyor.
Bu 7.7 Adebayo'nun biraz daha iyi yapsa Gober istatistiği.
Evet. Gober'e çok yakın.
Gober'e çok yakın.
Gober, Anthony Davis'e. Bir şey daha söyleyecektim. Ha bu arada Bam Adebayo'nun istatistiğini de verelim. Hazır Bam konuşuyoruz. 14.3 sayı, 10.3 rebound, 4.3 asist oynuyor.
Çok iyi ya. Ya benim beklediğimden daha iyi oynuyor.
Ve yani hani 4.3 asist ne demek hocam? Yani siz Draymond Green dediniz. Ben,
ha evet, o soruyu
ben biraz unique buluyorum yani.
Podcast öncesi kendilerimizle konuştuğumuz şeyi burada da sorayım. Bam Adebayo yeni Draymond Green olabilir mi diye.
Ya bence olur. Daha iyisi de olur.
Daha iyisi de olur.
Çünkü bence ya bilmiyorum, Draymond Green'e haksızlık da etmeyeyim ama.
Şimdi size avantajı var Draymond
Green'in. Size avantajı var, onu söylemeye çalışıyorum.
Draymond Green'e karşı. Onu biliyoruz.
Hem de daha iyi bir skorer.
Evet, yani skor da daha başarılı ama yani onun kadar sağ görüşlü bir uzun için çok iyi de onun kadar iyi mi ondan emin değilim. Yani Draymond Green görüşüne sahip olursa yani triple'a yakın oynar gelecek senelerde, büyük bir oyuncu kazanmış olurlar. Bu arada Hasan'ı kesip Bam Adebayo'yu oynatma nedenini
anlamış olduk. Mantıklıymış bu arada.
Evet, evet. Geçen seneyi söylüyorum.
Hocam
tabii.
Bu arada 7 oyuncu çift tanelerde ya Miami'de.
Çok iyi.
Kendrick Nunn 16.9 sayı. Tyler Herro 14.3 sayı. Dragic 15.3 sayı. Robinson 10.2 sayı. Sakat Winslow, bunu saymasak da 13.8 sayı. Bam Adebayo 14.3, Jim Butler 18.9. Yani Olinik 8-9'larda. İşte Leonard 6-7'lerde. Onun da düşük yüzdesi bu arada %40'ın üstünde. Ya ilginç bir takım.
Acaba şeyin hakkını yeniden versek mi? Kendrick Nunn'ı konuşurken çıkış yapan oyuncular arasında birkaç bölüm önce konuşmuştuk. Nunn ve Robinson seçimi Miami staffının büyük başarısıdır.
Kesinlikle
ya.
Öyle.
Yani büyük başarısı.
Bence Tyler Hero da öyle.
Seçim derken lan undrafted da hani yani bulmaları.
Şey, oynatmaları.
Oynatmaları ve çekip bulmaları. Hero aynı şekilde. Tyler Hero. Bir anda takım şey oldu. Yani bir tane yıldız eklediler kadroya bu yaz. Aslında teknik olarak Jim Butler geldi sadece. Evet. Adebayo'nun verimi yükseldi.
Hasan gitti.
Hasan'dan kontratından çıktılar. Üç tane çok iyi oyuncu buldular. İşte Hero, Robinson, Nunn. Meğer Senet'ten falan da çok iyi katkı alıyorlar.
İşte şeyler bile kadroda hali hocam. İşte James Johnson'lar, Olinik zaten katkı veriyor sürekli.
Dion bile kadroda duruyor gerçi. Hala
da yani. O da bile duruyor.
Dion şekerden şey aldı ya, ceza aldı geçen. Takım ceza verdi ona. Şeker yedi. Benim bir tek şey galiba Winslow'un point guard verimi istedikleri gibi değil. Yani onu point guard deniyorlardı ya.
Ama hocam çok az oynadı.
Evet ama geçen senelerde de oynuyordu Winslow. Oradan tam istediği verimi alabilmiş değil Spolstra. Onun dışında bence şu an takımı maksimumda oynatıyor. Yani olabileceğin en iyisi.
Yapılabilecek en iyi şeyi yapıyor. Yani çok elit seviyede savunma yapıp elit seviyede hücum edebiliyorlar. Ya elit seviye dedim, birinci değiller belki hiçbir ortalamada.
Ama bu kadro için.
Ortalamada yani overall ortalamasına baktığınızda zaten Power Rankings'lerde ligin en iyi 9. durumunda Miami. Batı'da ligin en iyi. Yani Power Rankings'lerde 5. olsa da sıralamada 2. sırada.
Doğu'da 2. Yani
Doğu'da.
Doğu'da evet. Yani Miami evet bu Doğu'nun playoff contenderları diyeyim hadi yani şey konferans şampiyonluğunun contenderları arasından çok iyi durumda şu an.
7-0'lar içeride.
Evet.
İçeride bu arada onu da verelim. İçeride daha Boston, Toronto, Miami ve Philadelphia içeride maç kaybetmedi.
Mükemmel.
Ha müthiş bir istatistik değil mi? Toplamda 27-0'lar. Miami'de 7-0'la bunlara katkı sağlıyor.
Ya işte Eric Spoelstra'nın ve yani bu Eric Spoelstra'yı her zaman biz överiz, bizi dinleyenler bilir. Yine çok iyi bir sezon geçiriyor. Miami izlemesi zevkli bir takım gerçekten.
Bence de maçı izleyin.
Yani Miami Heat taraftarı varsa bizi dinleyen umarım hani şeydir böyle takımından hoşlanılır. Ben hani Miami'li olsam çok hoşuma giderdi bu takım.
Hasan görmüyor.
Bir kere Hasan'ın gitmesi çok iyi zaten. Yani Hasan'ı ittiler. Hasan Whiteside'ı. Yani Bam'in varlığı, Bam bir kere yalandan değil gerçekten savunma yapıyor. Hasan gibi yalandan savunma yapmıyor. İkincisi oyun görüşü var, sağ görüşü var. Asist yapan bir oyuncu. Ve bu takım çok şey bir takım oldu.
Hocam biraz oynamayan oyunculara bakın. James Johnson, Derrick Jones Jr. Winslow. Daha henüz bunlar top oynamadı. Oyuncaklar mı bilmiyorum. İhtiyaç da olmayabilir.
Winslow dönünce oynar. Winslow'un süre alacağını düşünüyorum. James Johnson'ı bilmiyorum. Emin değilim ama Derrick Jones Jr. da ben bir yerde rotasyona katılacağını düşünüyorum. James Johnson'la Dion Waiters'ın çok şeyleri yok. Yani kulüple arasında bağı çok güçlü olan oyuncular değil. Yani kulüpte de çok müthiş seviliyorlar diyemeyeceğim. Ama onun dışında Winslow'dan kesinlikle faydalanacaktır. Yani 1 numarada, 2 numarada, 3 numarada duruma göre çok pozisyonlu bir oyuncu olduğu için. Ama bu şey yani Dragic'in bench'ten geldiği sistem şu an için çok iyi çalışıyor gibi görünüyor benim gördüğüm.
Benim gördüğüm de öyle.
Evet.
Miami'yi bitirdik. Ve şimdi
tebrik ediyoruz Spoelstra hocamızı.
Vallahi tebrik ederim ya. Evet. Bu takımın beklentim bu şekilde değildi bu sezon başında. Kaç? İyi bir şeyler bekliyordum.
Over under 43 müydü?
43.5'tu. 12-4'e ulaştılar bile.
43.5'u geçerler.
Geçer gibi duruyor.
Evet.
Ve hocam biraz daha Toronto'yu dinleyelim. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu. Toronto geçtiğimiz sezonu Kawhi Leonard'la beraber şampiyon olarak tamamlamıştı. Sonra Kawhi gitti. Ve Toronto evet şimdi düşüş başlıyor dediğimiz anda sezona çok iyi girdiler. 12-4 onlarda Miami gibi. Ama bu 12-4 Miami'ninkinden ne kadar farklı? Kyle Lowry'nin İki haftadır sakat olduğunu söyleyelim. Yani Fanflet ve Pascal Siakam eksenini de bu takımı nasıl değerlendiririz?
Kyle Lowry demişken bu arada 1 Aralık'ta dönmesi bekleniyor en iyi ihtimalle. Muhtemelen 1 Aralık'ta dönecek Lowry. Toronto şöyle, şu yüzden dikkatimiz çekti arkadaşlar. Ligin net ratinginde ilk 5'te olan takımların hepsi contender takımlar. İşte Lakers, Milwaukee Bucks filan. Clippers oradaydı galiba. Toronto da orada. Ligin net ratingde 4. sırasındalar. Yani ofansif 110, defansif 103 artı 7.2 net ratingleri var. Bu onları contender seviyesine taşımış durumda. Bir kere şunu söyleyeyim. Toronto epey %50 şut atıyor bu sene. Benim beklediğimin üzerinde. True shooting %58.1. Ligin üçüncüsü. Yani ben bu kadar hani müthiş yetenekli bir takım değil Toronto. Yani Fanflet'le dışarı perimetrede Fanflet, işte forvette Siakam'ın üzerine binmiş bir yük var. Kyle Lowry de yokken Fanflet'le Siakam böyle 40'er dakika maç oynuyorlar her maç. Baktığınızda Gasol hücumda size çok büyük bir şey katmıyor. Savunmada katıyor ama hücumda çok büyük bir katkısı yok artık.
Hocam asist ortalaması çok iyi.
Tamam asist var ama şey vermiyor yani.
Yani skor vermiyor.
Yüzdesiz oynuyor. Ya Dünya Kupası'ndan yorgun geldi. 35 yaşında. Yani Ibaka'nın ne kadar bir hücum silahıdır? Ibaka da sakat gerçi. Onu düşünüyorum. Şimdi böyle baktığınızda Toronto'nun elindeki hücum silahları belli. Anunoby bir savunma şeyli, eksenli bir oyuncu. Asıl işi savunmada da, yani savunma işini daha iyi yapıyor. Siakam ve Van Fleet'in üzerine binmiş. İşte Norman Powell'ın şutuna baktığında.
Evet.
Bir takım nasıl bu kadar iyi hücum yapıyor? Bunu gerçekten düşündük biz. Şunu söyleyelim. İyi yaptıkları şeylere birkaç örnek vereyim. Ligin fast break lideriz Toronto. Yani o kadar iyi kulvar koşuyor ki Van Fleet ve Siakam. 25 yaşında olmanın da getirdiği etkiyle. Maç başında 20 fast break sayısı atıyorlar. Bu alanda ligin en iyisi Toronto ve
özellikle Siakam'ı açık alanda durdurmak çok zor. Yani evet. Topsuz koşarken. Hı-hı.
Ve Toronto bunu yaparken öyle müthiş tempolu bir takım değil. Pace'de orta, onlar da 14. sırada Miami kadar oynuyorlar. Fast break'ten yedikleri sayı 11. Yani her maç bir kere 9 sayı fast break'ten artı yazdırıyorlar hanelerine. Bu bir kere çok iyi yaptıkları bir şey. Bunu tabii toplu iyi paylaşarak da yapıyorlar. İkincisi ligin en %50 üçlük atan takımı. Yani bunu da ben hani şimdi Siakam oyununu geliştirmesini bekliyorduk. Siakam son 2-3 senedir gelişimi gerçekten takdire şayan. Bir geçen sene şutu müthiş değildi ama onu da geliştirmişti. Bu sene artık perimetrede de çok tehlikeli bir oyuncu haline geldi. Siakam komple paket oldu. Post-up'ı var. Perimetre oyunu var. Şutu var. Rebound'ı var. Hani Siakam komple bir paket oynuyor şu an. Takımın birinci opsiyonu olarak oynuyor. Dolayısıyla bu tamam, bunu bekliyorduk ama ligin şut yüzdesi lideri olmaları müthiş. Daha da güzel bir şey var. Rakipleri %41.3'te tutuyorlar. Normal saha içi isabette. Yani Toronto aslında çok da iyi bir savunma takımı. Zaten savunma verimliliğinde 6. sıradalar. Bu onların büyük bir başarısı. Benim tabii ilgimi çeken şeylerden biri, Lowry yokken şeylere baktım. Hani bu Anunoby ve Siakam'ın savunma istatistiklerine de bakayım dedim. Ve Gasol'ün tabii savunma istatistiklerine. Gasol size özellikle elbow çevresinde çok ciddi bir asist tehlikesi yaratıyor. Buna bir şey demiyorum da. Savunmada durum şöyle. Anunoby ve ben beraber şey istatistiklerine baktık. Senin verdiğin istatistiklere benzer şey söyleyeyim ben. Anunoby ve Siakam rakiplerinin şut yüzdesini %6 civarında düşürüyor. Yani Siakam takımın süper yıldızıyken savunmada yatmıyor. Savunmada da takımın süper yıldızı Siakam. Oyunun iki tarafında da takımın süper yıldızı. Anunoby de keza öyle. Siakam kadar bir çıkış yapamadı. Ama
yine de çok iyi.
Yine de çok iyi. Yani bu sene geçen seneki haline göre yani,
ihtiyaç vardı ve geldi.
Yani. Evet, en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü kazanması pek muhtemel değil ama işte ilk 10'da. Hani özellikle doğuda çıkış yapan önemli oyuncular arasında, onu söyleyebilirim. Bir şey daha, Gasol'un varlığı şuna yarıyor. Gasol müthiş bir birebir savunmacı mı? Değil. Ama Gasol'un varlığı, Ibaka yokken Boşer falan oynuyordu. Boyalı alandan en az sayı yiyen 4 takımdan biri Toronto. Boyalı alandan sayı yemiyor Toronto. Boyalı alanı kapatıyorlar. Oraya Siakam da kapatıyor. Gasol de kapatıyor. Yani zaten Gasol'un defensive box plus minus 3.5. Takımın en iyisi. Hücumda biraz eksi yazdırıyor takım ama savunma katkısı devam ediyor. Tek sıkıntı benim gördüğüm, takımın iki taşıyıcısı Lowry yokken Van Fleet ve Siakam'ın ligde en çok süre alan 10 oyuncudan ikisi olması. Yani bütün lig genelini söylüyorum.
Ki Lowry oynarken de.
Yani evet, 450 oyuncu işte desek ilk 10'da 2 tane Torontolu var. Lowry'yi de buna katarsan işte ilk 15'te yani. İlk 15'te 3 tane Torontolu var. Bu oyuncular 37, 38, 40 dakika oynuyorlar maç başına. Bu onlara ileride yorgunluk olarak geri dönebilir. Hani Lowry zaten, ya Lowry'nin yaşını biliyoruz. Van Vliet ve Siakam genç de, yani 82 maçı oturup 40 dakika oynayarak çıkarmak çok kolay bir iş değil. Bir de Nick Nurse'un hoşuma giden bir şey daha var. Biz Moribol deyince hep Houston aklımıza gelir. Hani orta mesafeden şut atmazlar. Toronto da öyle. Toronto şutların sadece %5'ini orta mesafeden atıyor. Ne kadar iyiler? Ligde ilk 5'teler. Orta mesafeden kaçınarak oynuyorlar. İşte en iyisi Houston, %3.
Bir şampiyon enerjisi var değil mi hocam?
Var. Yani
böyle takım aslında geçen seneki seviyesine değil, kabul. Ama bu takım kavaysız oynamayı da çok iyi biliyor demiştik sezon başında. Ve bu takım kavaysız oynuyor ve o enerjiyi sahaya koyuyor yani.
Evet, zaten 6 kişinin çift taneye çıkması şey değil. Bir de tabii Hollis Jefferson döndü. Forvetlerin...
O da iyi başladı.
Evet. Anunoby ve Siakam'ın yükünü birazcık hafifletecek o. Ibaka da döndüğünde bu takımın rotasyonu aslında fena olmuyor. Yani taşıyabilecek contender değil. Yani bir şampiyonluk adayı değil. Ama Doğu'da böyle konferans yarı finali falan görebilirler gibi diyor. Konferans finali hala çok zor görüyorum ben Toronto için. Süper Yıldız
yaparlarsa eksik. Başarı.
Hayır, yaparlarsa büyük başarı. Konferans yarı finali çok böyle anormal bir hedef değil Toronto için. Yalnız bir sorun var. Toronto Lavrin'in yokluğu şurada hissediliyor. Ya bir tabii ki Lavrin'in sağ görüşü Van Vliet'te yok. Van Vliet 7-8 asiste çıkıyor maç başı ama Lavrin başka. Çizgiye gelemiyor Toronto. Lowry varken çok daha rahat faal alan bir takım. Hem kendi alıyordu hem aldırıyordu.
Evet.
Arkadaşlarına.
Pozisyonları buluyordu.
Yani. Evet, yani kolay sayı bulamıyor Toronto çizgiden. Dolayısıyla bu birazcık onları yoruyor. Şu an biraz fazla ekstra eforla oynuyorlar. Yani Nick Nurse'un takımın çok eforla oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela şu eforu şuradan anlayabilirsiniz. Gasol, Siakam kendi pozisyonu için canavar diyebileceğimiz bir oyuncu da Gasol, Ibaka, eski Ibaka değil. Gasol 35 yaşında. Boucher var. Çemberi savunmasını beklediğiniz oyuncular sonuçta bir Rudy Gobert değil. Değil mi? Ama ligin en iyi savunma ribandı alan 2-3 takımından biri. Boyalı alanı savunuyorlar. Çok iyi box out yapıyorlar. Rakibe riband vermiyorlar. Hani kaleyi savunuyorlar. Takım halinde. Kısalar da riband çekiyor çünkü. Mesela Norman Powell benim beklediğimden daha iyi savunma yapıyor. Onu da söyleyeyim. Ben o kadar iyi savunma yapmasını beklemiyordum Powell'ın. Bir de şey, şunu da söylemek istiyorum. Tam kadro döndüklerinde rotasyonu birazcık daha dakikaları iyi ayarlarsa Nick Nurse, playoff'ta sanki şansları daha fazla olacakmış gibi. Çünkü bu takım playoff'a çok yorgun girebilir. Yani Harden sendromu diye bir şey var ya, 40 dakika 40 dakika oynat. Sonra playoff'ta Harden bitik halde oynasın. Bunu ayarlayabilirse Nick Nurse, tabii çok kolay bir iş değil. Şu an 4. sırada değil mi? 12-4 ile 3 takım aynı galibiyette. Bir...
Aynı Boston, Miami ve Toronto 12 galibiyet, 4 mağlubiyet var.
Burayı sürdürmek çok kolay bir iş değil. Ama gerçekten eforlarını...
İçeride savunma yapmıyor diyeceğimiz hiçbir oyuncu yok.
Yok.
Bu çok önemli bir şey. Rondellis Jefferson dahil son gelen. Onun da savunması hep tartışılır. Ama o bile savunmada gayret ediyor. Ya Toronto'yu dediğim gibi o şampiyon enerjisi ayakta tutuyor saha içinde.
Bu şey konusunda peki... ne diyebiliriz? Yani Toronto'nun geleceği için ne diyorsun? Sürdürebilir bir performans mı bu?
Playoff için evet. Yani playoff'a girecekler.
Playoff'a girecekler de mesela ama 3'ten 4'ten.
Yani konferans finali için. Hocam şöyle sürdürülebilir olur. Yani Lavri sakatlandığında renki 10'du. Yani.
Per olarak, istatistik olarak.
İstatistik olarak. Çok iyi konudaydı. Bunun yanında bu Van Vliet, bu Siakam. Çok da arayacak gibi durmuyorlar hani öyle çok bazı şeyleri. Sadece clutch bir oyuncu arıyorlar. Clutch oyuncu da Van Vliet olacak gibi duruyor.
Öyle.
Çok önemli maçlar oynuyor son zamanlarda. Yani ateş toplarını soktuğunu geçen sene finalde görmüştük. Ama bu sene üstüne koya koya daha skorer kimliğini ortaya çıkarak, ki bunu 8-9 asist bandında sergileyerek takıma yardımcı oluyor. Ben bu takımın sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum.
Galibiyet tahminleri 46.5'tu over-under. Geçecek gibiler.
Ya Miami'de, Toronto'da konuştuğumuz üzere 45'i geçecek bence.
Yani Toronto'nun 46.5 tabii çok kolay değil. Miami 43.5'da over-under'ı. Evet. Peki Doncic'le ilgili şey konuşuluyor ya, yeniden en çok gelişme, yani en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülüne aday olabilir. Yeniden değil. Siakam için de yeniden en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülüne adaydır. Most Improved Player'i yeniden alabilir diyorlar. Bu konuda ne diyorsun? Çünkü Siakam anormal istatistiklerle oynuyor şu an. Hani hak etmiyor mu? Bence hani hak edenlerden biri.
Kabul ediyorum o. Playoff Siakam bunu oynuyordu zaten.
Hmm. Geçen seneki playofflarda playoff zaten
Siakam bunu oynuyordu.
Biraz daha şut tehlikesi var yoktu. Bu sene daha
net. Yine de 3-4 tane şut bandına çıktığını görmüştük.
Gördük.
Serilerinde.
Ama o, yani şeyle uğraştıklar sanki. Gününde olduğu için ya attırdı. Belki. Şimdi hani böyle...
Şimdi bunu atmasına izin de veriliyor. Hani çok tabii istenilen bir hücum silahı haline döndü. Ama bence Siakam'ın bu hali birkaç sene sonra MVP adayı.
Vay iddialısın.
Bu hali.
Ama Siakam tabii ne kadar daha gelişir 25-26 yaşında bir oyuncu olarak. Ya yaş var derken hani gerçi gelişmeye hala yeri var da 21 yaşındaki bir oyuncu kadar gelişime açık mıdır onu emin değilim. Yoksa Siakam gelişmeye devam edebilir.
Hocam bence daha olgun ya. Hani o gelişimi yukarıda tutma yaşında şu an. Hani şeydir ya 21 yaşında çok iyi bir form yakalarsın. Mesela Doncic seneye birazcık salsa konsantre olamayabilir. Gerçi Doncic kötü bir örnek oldu. Hmm. Trae Young diyeyim. Hı hı. Trae Young biraz salsa işte istatistikler anında düşebilir. Hmm. Ama Siakam biraz daha stabil olacak gibi o noktada. MVP biraz şey ağır da hani bu istatistikleri koruduğu sürece NBA'nin ilk hep 15-20 oyuncusundan biri olabilir.
Yani 25-8-5 yapmak az buz bir iş değil.
Değil tabii ki.
Az buz bir iş değil.
En iyi 20 oyuncu arasında oluyorsun işte. Evet. Hatta belki 10 oyuncu.
Evet. Magic Johnson gibi 16 tane MVP adayı açıklarsak öyle yaptı ya Twitter'dan 16 tane MVP adayı açıkladı. Ben de 28 tane açıklayacağım arkadaşlar yarın akşam. Yarın akşam saat 8'i 3 geçe 28 tane MVP adayı açıklayacağım. Evet Siakam tabii bunu yaparken 2 milyon dolar oynuyor. Kontratı gelecek sene başlayacak.
Şu evet performansı yapıyorsun 2 milyon dolar kazanıyorsun.
Evet Toronto'da yalnız gerçekten izlemesi şey takım güzel takım.
Evet. Miami-Toronto maçı izleyelim beraber.
İzleyelim. Bu Van Vliet'in hikayesi de çok güzel. Yani böyle çok büyük bir prospekt değilken, öyle beklentilerin düşük olduğu bir oyuncuyken gelip NBA finallerinde final MVP'si olacak oyu alan ikinci oyuncu. Bir tane oy almıştı o.
Evet.
Yani finalde çok kritik şutları sokan, playoff'ta inanılmaz işler yapan Lowry, Siakam, Gasol ve işte Kawhi'nin yanında belki de dönem dönem bazı maçlarda takımın en iyi ikinci oyuncusu olan Lowry geçtiği maçlar oldu Siakam'ın. Bu Van Vliet'in hikayesi gerçekten bir başarı
peki,
hikayesi.
Peki Van Vliet'in ilk 5 isteme şeyi doğruymuş değil mi?
Hakkı.
Hakkıymış yani. Evet, hakkı. Hem onun da bu arada istemek biraz şeydir hani ayıplanmış olabilir bazı çevrelerde hani ya 6. adam iyisin. Hani ne oldu bir anda playoff oynadın dendi ben de biliyorum. Ama Van Vliet şey dedi yani hakkımdı. İstedim ve şimdi yüzünüzü kara çıkartmadım.
Yani Rozier gibi değil yani.
Yok.
Rozier gibi öyle bir playoff oynayıp yata öyle değil. Gerçekten bileğini hakkıyla
hakkını
burada.
Hakkını veriyor şu an takımın
yani. Evet. Yak mı ya? Rozier kendimi. Evet yani bir playoff bazen şey olur ya yanıltıcı olur. Hı. Ama öyle bir şey değil gerçekten.
Ya mesela hani böyle Lou Williams'la 6. adamı kapışır mı acaba falan diyorduk sezon başında.
Hı hı.
Ama yani ben 5 oynayacağım dedim oynadı.
Ama şu an zaten Lowry varken de 5 oynar bu arada.
Lowry yani varken de 5
oynuyordu zaten. Evet. Oynamak zorunda zaten. Evet.
Toronto'yu da geçtik. Toronto'dan sonra artık bir oyuncu konuşmanın vakti geldi değil mi hocam?
Evet. Bugünün
belki de tek oyuncusu. Evet bizim adımıza konuşacağımız Domantas Sabonis. İnanılmaz girdi sezona. Sabonis'i nereden nasıl konuşalım bilmiyorum. Ama şunu konuşmak lazım. Sabonis boyalı alanda özellikle hücum kısmında yalnız oynuyor. Ya benim gördüğüm o. Miles Turner'ın sezona iyi girmediğini söylemek lazım. Sakatlıkları da vardı. İşte Bitas da yardım ediyor kenardan. Ya diğer takıma baktığınız zaman bir kere çok büyük bir şansı var Domantas Sabonis'in bu sene Indiana'da. Indiana 10 galibiyet 6 mağlubiyette. Kendilerinden beklenen bir performanstı. Belki bir galibiyet fazlası olabilirdi işte Philadelphia'da beraber. Ama Sabonis buraya şöyle bir katkı veriyor. Hem Brogdon'un birilerini oynatmasını sağlıyor. Hem TJ Warren'ın, Jeremy Lamb'in hücumda boş alan bulmasını sağlıyor. Hem de takımına bir sürü ikinci şans sayısı yaratabiliyor. Ya hem bunu bazen hücum reboundları üzerinden yapıyor. Hem çok kritik bir topu eline sokmasıyla yapıyor. Rebound sezgisi çok yükseldi bu sene. Hem de işte nasıl söylenir? Çok doğru topsuz oyunlarla hücumda oyunculara tekrar tekrar hücum şansı sağlıyor. Onu söyleyebilirim. Yani bir hücumda 24 saniyelik hücumda Sabonis sayesinde Toronto diyorum. Indiana 24 saniye içinde 2 tane hücum ediyor. Hücum reboundlarından bahsetmiyorum. Bunu gördüm. Yani screenleri
o screen'le ilgili bir istatistik vereceğim. Çok önemli bir istatistik var. Screen konusunda değişik bir yerde şu an.
1 veya 2 hücum şansı sağlıyor. Sabonis bu sene 18.6 sayı, 13.4 rebound ki bunların 3.8'i ofansif rebound, hücum reboundı ve 3.8 asist ortalamayla oynuyor. %50 sayı içi isabetiyle oynuyor. Biraz dış atışlarının etkisi var orta mesafe. Ve %82 faul yüzdesiyle oynuyor. Takımının defansif rating lideri. 101.8 defansif ratingle oynuyor ve NBA'de de 20. sırada.
Bir faal atabilen uzun candır. Bir kere ona bir şey demeyeyim yani. Orada çok... Şimdi Sabonis öyle bir sekans oynadı ki arkadaşlar. Şu yüzden seçtik. Şimdi Avrupalılar yani Antetokounmpo ve Doncic konuşuyoruz. Sabonis biraz arada kaynıyor. Miles Turner yokken 17 sayı 18 rebound.
Tabii.
19 sayı 16 rebound. Baya böyle hani 20-20'ye yakın istatistikler üretti. Hani biz bunları Drummond'dan, Hasan'dan falan görmeye alışkınız. Ama tabii bunu şeyle yapıyor. Hani Hasan gibi öyle istatistik kasmak için değil. Bir kere şunu söyleyeyim. Screen assistlere gelelim. Hani Quinn Snyder şey demişti ya, screen assist istatistiği tutulsun artık box score'a diye. Yani perde asistinde ligin açık ara lideri Rudy Gobert maç başına 8 tane perde asisti yapıyor. 8 perde yapmıyor. 8 tane perde asisti yapıyor. Yani Gobert'in 8 perdesinden sayı çıkarıyor Utah. Ligin ikincisi Sabonis 6.6. Bu tabii ki Sabonis asist screenlerinden 92 sayı buldu Utah. Indiana.
Karıştı Gobert.
Karıştı evet. Bu Brogdon yani Tyreek Evans'tan Brogdon'a geçiş bir kere çok şeyi değiştirmiş durumda. Bunu söyleyelim. Yani zaten bir kere artık ikinci beşle birlikte oynamıyor Sabonis. İlk beşin bir parçası olarak oynuyor ve Brogdon ligin en çok asist yapan oyuncularından biri bu sene zaten. Takımı yönlendiriyor ve bitirebiliyor da kendi. Yani pick and roll'de top önünde tutan oyuncu olarak çok verimli oynayabiliyor. Pası da var. Dolayısıyla çok iyi bir perdeci Sabonis. Öyle 2-20 falan boyu yok ama çok iyi bir perde oyuncusu. Diğer şeye gelelim. Pick and roll'de rollman yani devrilen oyuncu olarak. Onu zaten görebilirsiniz. Bol bol pick and roll oynuyorlar Brogdon'la. Maç başına 6.2 sayı üretiyor. Yani 1.5 pozisyonu. İşte 5 pozisyonu falan pick and roll devrilme üzerinden tamamlıyor. Maç başına 6 sayı maç başına bulduğu 6 sayı ile ligin ikincisi. Cümleyi tamamlayamadım. Yani pick and roll'den en çok sayı bulan uzun. İkinci uzun. Birinci Vucevic. Vucevic birinci. 6.6.
Yani genelde orta mesafe şutu olan bunlar evet. Bu istatistiklerde biraz daha yüksek değer alıyor.
Yani tabii pick and roll ile pick and pop'u ayıran bazı unsurlar var. Tam fake pick and roll'ü de pick and roll'e katmak zorunda kalıyorsunuz istatistik olarak. Tamamen dışarı açılmadığınız sürece yarı popları da
yakın orta mesafeleri de atan oyuncular.
Onları da işte pick and roll gibi saydığı için. Yoksa post-up'tan bitirmiyor. Post-up konusunda zaten pek başarılı değil Sabonis.
İyi değil ya. Evet. Ben de izlediğim kadarıyla Sabonis'in post-up ya yeteneği bence post-up'a uygun değil öyle söyleyeyim.
Şöyle uygun değil. Maç başına 3.8 post-up deniyor. Bu alanda ligin açık ara lideri zaten Embiid bunu biliyoruz. 3.8 post-up'tan 3.4 sayı çıkartabiliyor. Yani bir post-up'tan bir sayı bile çıkartamıyor Sabonis. Dolayısıyla Sabonis'in oyunu biraz daha pick and roll'e yığılırsa sanki daha verimli olacakmış gibi. Çünkü faul civarında rakip pivot ona çıkmadığı an şeyi var, şutu var. Orta mesafesi var. Çok net bir ceza kesiyor oradan. Hatta yani o kadar kolay atıyor ki floater gibi atıyor onu biraz böyle tek eliyle bırakıyor. Post-up'a çok gerek yok gibi geldi bana. Çünkü zaten çok iyi bir ofansif reboundçı. 4 tane falan ofansif rebound çekiyor. Yani tamamlıyor. İkinci şans sayılarını ya kendi atıyor ya attırıyor. İyi bir orta mesafe şutu var. Bitiriciliği fena değil pick and roll üzerinden. Post-up'a çok gerek var mı?
Post-up'da
bence yok.
Ben üst vücudunun diğer uzunlara göre çok kuvvetli olmadığını düşünüyorum Sabonis'in. Ya onun etkisi çok fazla. İtemiyor yani. Arkasındaki oyuncuyu. Ya ben mesela Jared Allen'la bir eşleşmesini izledim. Yani itiyor bir yere kadar. Yani çok fazla gitmiyor Jared Allen. Bu sefer de potanın altından topu vurmak zorunda kalıyor. O şekilde olduğu zaman post-up'tan sayı çıkaramıyorsun.
Açık kaybeden.
Hem açık kaybeden hem de topu elinden çıkarmak zorunda kalıyorsun. Ya bu da Sabonis'in biraz daha belki de güçlenmesi gerektiğini düşündürür Sabonis'e. Ya post-up istatistikleri ya da buna hiç gerek kalmadan bu şekilde oynamaması lazım Indiana'nın sizin dediğiniz gibi.
Ya evet ne gerek var ki yani Sabonis'in post-up'ına kalmamalı. Tabi burada ya, sorun şey Miles Turner...
Biraz şanssız Miles Turner da post-up oynayamaz mesela.
Ama Miles Turner bir sorun daha var. Miles Turner kötü bir sezon geçiriyor.
Evet. Ya, sakatlıklara rağmen.
Yani bu durum mesela şeyin istatistiklerini yükseltiyor Sabonis'in. Ama Miles Turner'ın sorunları yani Sabonis Miles Turner ikilisi beklenenden daha kötü savunma yapıyorlar. Sabonis ortalama bir savunmacı. Yani ne iyi ne kötü diyebileceğim bir savunmacı. Biraz size problemi de yaşıyor bazı uzunlara karşı. Kısa kalıyor. veya güçsüz kalıyor.
Burada hiç blok tehdidi yok.
Yok, evet. Ya Miles Turner onu yapıyor ama Miles Turner da çok pozisyon kaybeden bir savunmacı. Dolayısıyla Indiana'nın...
Bakmıştık ya hocam, Miles Turner bu sene en çok yediren uzunlardan bir tanesi.
Hı-hı.
Ya şu anlamda eşleştiği adama normale göre oyuncuyu daha böyle popoltayıp daha iyi atmasını sağlıyor neredeyse.
Hı-hı. Ama yine de Sabonis'in yaptığını takdir etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biz bilerek bu yüzden seçtik işte. Hani Doncic konuşuluyor, efendim Antetokounmpo konuşuluyor. MVP adayları hep konuşuluyor zaten, Harden filan. Ama yani Domantas Sabonis gerçekten...
Bıraktın Sabonis ligisini izlemek keyifli.
Çok.
Ve Indiana'nın 10 galibiyet alabilmesinin tek sebebi Sabonis'tir.
Evet.
Yani 10 galibiyete çıkabilmesinin.
Oladipo yokken Lamp bir süre sakat kaldı.
Lamp, Miles Turner, Oladipo yoktu zaten. Kafadan Holiday'ler oynuyordu.
Hı-hı.
İşte
TJ Warren oynuyor.
TJ Warren, McDermott oynuyordu, hı-hı, kenardan. Onlarla 10 galibiyet civarına çıkabilmek önemli.
TJ McConnell oynuyordu kaç maç?
TJ McConnell.
Yani evet. Ben sana diyorum, TJ McConnell iyi oyuncu.
Ya ben severim.
O kadar kötü oyuncu değil o. Faydalı oyuncu o. Faydalı.
Hadi öyle birazcık.
Faydalı oyuncu. Bence faydalı oyuncu.
Miligramı düşük ağrı kesici gibi.
Evet.
İyi hissettiriyor.
Sabonis, evet, babası kadar belki bir saha görüşü yok. Yani 3 küsur asist yapıyor da, yani babası başka bir oyuncuydu. Ama yani gerçekten NBA'de adından söz ettirecek. İleride 2 tane Sabonis vardı diye söyleyecekler diye düşünüyorum. Benim gördüğüm
baba
bu. Babaoğlu, evet. NBA'de konuşulan babaoğullardan biri olacak.
Bu şekilde Indiana'yı da geçtik. Yani Indiana derken Sabonis'i de geçtik. Ve hocam bir Doğu Konferansı ufak değerlendirme yapalım ama iki tane önemli gelişme var. Bir, geçtiğimiz hafta Zach Lavin'in Charlotte deplasmanında, Charlotte'ın aptalca maçı kaybetmesi diyeceğim, kusura bakmayın.
Öyle öyle.
Ya gerçekten Terry Rozier'in özellikle topu çıkardığı yere ve yani akıl koyamamasına bakarsak sahaya. Bir, Satoranski'nin 6 saniye kala attığı üçlük, 7 veya 6 saniye kala. Sonrasında da buzzer'ı Zach Lavin'in, ama maçı böyle hatırlamayacağız. Zach Lavin buzzer atıp maçı kazandırdı. Kabul. Ama maçı 49 sayı, 4 rebound, 3 top çalmayla bitirdi.
Zach 13 Lavin. Tane üçlükle.
Toplamda 28'de 17 sahi içi isabeti, 17'de 13 üçlük isabeti ki Curry ile eşitledi. Toplamda tarihte en çok bir maçta üçlük atan oyuncu istatistiğini. Hatta yüzdesi çok daha iyi. Belki yüzdesi çok iyi olabilir en çok atanlardan. Ve Klay Thompson'dan bir üçlük eksik kaldı. Yani 14 Klay, 13 Curry, artık 13 Zach Lavin yanına muazzam geldi. Ve 34.4 game skorla oynadı.
Ki bu sene Boylan'la aralarının açık olduğunu biliyoruz. Chicago'nun aslında muhtemelen çoğu oyuncunun arası açık koçla. Herhalde koça bir cevaptı bu. Bir bench'e oturttu. Yani çok uzun süre bench'te olduğu dakikalar var. Yani
35 dakika oynadı.
Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O maçı demiyorum. Başka maçları söylüyorum. 5 kişiyi birden filan çıkartıyor Boylan. Böyle 5 yedekle aynı anda geri sağda oluyor.
Falan.
Geri unutuyor. Maçın mesela 4. çeyrekte 15 sayı önde olduğu maçı 5 yedekle oynadığı için kaybediyor filan. Zach Lavin ciddi tepkiliydi. Belki de oyuncuların sözcüsü olarak tepkiliydi. Ben öyle düşünüyorum. Ben Boylan'ın kovulacağını düşünüyorum bu arada. Hele Yoger gibi bir hoca filan böyle
tam
boştayken. Yani evet, bu boşta gayet.
Yoger'i nasıl almasın?
Ya evet, ben gözüm kapalı Yoger'e giderdim şu
Chicago'da
an.
Chicago'da yaşamakla ilgili bir problem yoksa anında alırım.
Kesinlikle. Ona cevaptı. Yoksa yani geçen sene kadar oynuyor ortalama Lavin. Hani bundan bir, müthiş bir savunma yapmıyor da yani. Kim savunma yapıyor ki? Satoranski evet, dışında.
Bu maç çok özel bir maçtı. Evet, o yüzden yani, bunu konuşmak
evet,
istedim. Yani.
Çok acayip bir
17-13 üçlük atmak nedir hocam? Yani?
Kesinlikle.
Ki biri maç kazandıran.
Kesinlikle evet. Yani maç bitmişti diye bakıyorken herkes.
3 top çalmanın biri maç kazandıran top çalma. 13 üçlüğün bir tanesi maç kazandıran üçlük oldu. Ve toplamda 49 sayı ulaştı Zach Lavin. Ve dün çok ilginç bir maç yaşadık. Toronto deplasmanında Philadelphia maçı kaybetti. Toronto'nun süperstarı Joel Embiid 31 dakika sahada kaldı. 0 sayı. Gerçekten 0 sayı. Hı hı. 13 rebound, 2 asist, 0 blok, 0 top çalma, 4 top kaybı, 5 faul. Game skoru -8.4.
Evet.
11'de 0 sahi içi isabeti, 3'te 0 üçlük isabeti. Hocam böyle bir maçı oynamak için ne yapmak gerekir?
Dalga geçersen böyle olur.
Başına geldi değil mi?
Evet.
Yani bu kadar
böyle
tweet atmış mı ben bakmadım ama.
Böyle insanlarla Sadece diğer oyuncularla değil, oyunun kendisiyle dalga geçersen, yani NBA'ye hak ettiği saygıyı göstermezsen, NBA zor. NBA zor. Geçen sene Batı Konferans finali oynayan iki takım sürünüyor şu an. Portland'la Golden State NBA'de acımasız yani. Kimse acımaz size. Bence yani bu biraz şey, yani ilahi adalet diyeyim ben. Yani ben Embiid'in bu arada çok iyi bir yaz geçirmediğini düşünüyorum. Kötü oynuyor Embiid. Ya kendi kalibresi için kötü oynuyor. Kendi standardı
geçen
için.
Geçen sene daha dominanttı.
Daha dominanttı.
Ya bunda tabii takımın etkisi var.
Ya tamam, Horford geldi. Kabul evet. ediyorum da yani biraz dakikası düştü, top kullanma oranı düştü de yine de Embiid savunmada da hücumda da bu kadar daha iyiydi geçen sene başı için söyleyeyim. Ha, oyun değişebilir, ona bir
her
şey demiyorum.
Her ne kadar Ben Simmons'a daha iyi bir kimyamız var, bu sene şampiyonluğa daha inanıyoruz dese de ben yani evet, konsantrasyon problemleri var. Ama şunu söyleyeceğim. Toronto deplasmanı psikolojik bir şey yaratmış mıdır geçen seneden? Çok kötü bir maç kaybettiler. Kavay'ın son saniye şutuyla. Ama işte bugün sıfır sayıyla dönmesi acaba Toronto deplasmanıyla ilgili bir depresif bir an mı yaşadı? Ya mümkün değil hocam, açıklayamıyorum ben.
Evet bunu. Evet. Depresif bir an yaşadıysa.
Sıfır sayıyla bitirmek nedir maçı yani?
O zaman henüz büyük oyuncu olmadı demek.
Bence zaten ergen problemleri var.
Var var.
Bu da onlardan biri olabilir mi diyor Toronto deplasmanı?
Böyle ergen.
Sonuçta nasıl ağladığını hatırlıyorsunuz geçen sene. Tabii. Üzüldüm ben o an ama hani çok ağladı ve.
Ben üzülmedim, ne yalan söyleyeyim. Neyse. Orada.
Yani ben Toronto'ya sevinirken NBA'de de yazık oldu dedim, hani üzüldü falan.
He.
Son topun girme şekli vesaire, ama yani bu sıfır sayıyla bunun bir bağlantısını kurmaya çalışıyorum kafamda. Yoksa açıklayamıyorum. Hiçbir şeyle açıklayamıyorum yani.
Ben Embiid, şimdi her sene Brett Brown şey diyor, daha fazla dominant olmasını bekliyoruz. İki pota altında süpürmesini bekliyoruz. İşte yani Shaquille O'Neal performansı gibi bir şey bekliyorlar. O kadar yok. Yani onu söyleyeyim. Yani bu seviyede değil. Ya yani Embiid yine ligin en iyi 2-3 pivotundan biri değil. Buna bir şey demiyoruz zaten. Buna kimsenin itirazı yok. Hatta biz konuştuk, Towns mı Embiid mi diye uzun uzun, hatırlıyorsun. Ama şey, ben oyuna yeterli saygıyı göstermediğini düşünüyorum. İkincisi, büyük oyuncu bu tip psikolojik testlerin altından kalkar. Kalkmalıdır.
Henüz büyümedi bence.
Büyümedi evet.
Böyle bir tarihi bir akşam yaşadı Joel Embiid. Bir daha yaşar mı? Hiç zannetmiyorum.
Sanmıyorum.
Ama yani bunu da tarihe not ettirdi kendine. Ve hocam bir ay bitti. Yani 4 hafta geride kaldı. 5. hafta oynuyoruz şu anda. Yani NBA'de. 5. haftada işte aslında 23 Ekim dediğimiz tarihten itibaren neredeyse 5. haftayı da bitireceğiz. Doğu Konferansı adına en iyi ya yani çıkış yapan oyuncular ve formsuz oyuncular, kötü oyuncuları bir değerlendirsek sizde. Hı-hı. Çıkış yapan oyunculardan benim aklıma gelen ilki Devonta Graham.
Evet. Rozier'den daha iyi değil mi?
Rozier çok yaradı ona. İkincisi zaten konuştuk, Domantas Sabonis.
Hı-hı.
Üçüncüsü zaten konuştuk, Bam Adebayo.
Hı-hı.
Sonrasında sizden alayım birkaç tane.
Bu üçü zaten benim ilk üçüm.
Benim de.
Yani Siakam buraya yazmıyoruz arkadaşlar. Bunu bekliyorduk zaten. Hani anormal bir çıkış değil yani Siakam
böyle
için.
Böyle şaşırtanlardan bazı.
Graham çok bayağı şaşırdım. Senin üçüne şeyi ekleyeyim ben. Yani Anunobi de bence işte girebilir. Jonathan Isaac benim beklediğimden çok iyi durumda. Özellikle savunmada ya acaba Jonathan Isaac ileride bir modern playoff takımının 5 numarası mı olacak diye düşünüyorum ben. Kısa 5'lerin 5 numarası gibi düşünüyorum. Çünkü 3 pozisyon oynayabilen bir oyuncu. Markel Fultz'un dönüşüne biraz sevindim açıkçası. Şu an zaten formayı DJ Augustin'den almış durumda. Fena da topu oynamıyor. Faul sokabiliyor. %80'in üzerinde faul sokuyor Markel Fultz. Büyük ilerleme onun için. Özgüvenini kazanmış. Ben bu kadar beklemiyordum mesela Fultz'a. Yani döneceğini düşünüyordum ama yani şunu söyleyeyim. Fultz'un döneceğini düşünüyordum. Ama bunun böyle All-Star'a doğru daha yavaş bir hani bir süreçte olacağını düşünüyordum. 10. maçta falan formayı aldı zaten. 8. 9. maçta formayı aldı. Ve tabii bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Senin olmadığın programda ben Orçun'la konuşurken Luke Kennard 15 sayı ortalamaya görür mü bu sene diyorduk. Orçun hayır demişti. Ben abi öyle bir ihtimal var bence demiştim. Luke Kennard buraya eklenir.
Son bir Kendrick Nunn da yazalım.
Kendrick Nunn da elbette.
Luke Kennard'a yüksek oranda katılıyorum.
Nunn'ı zaten daha önce de özel konuşmuştuk.
Ha, yazalım da unutulmasın.
Luke yani. Kennard bu sene çok iyi oynuyor. Ben sana ilk şeyi sorduğumda Kennard'ın tavanı Redick midir dediğimde sen de hayır Inglis'tir hocam. Inglis'tir demiştin. Yani şey Prime Inglis'tir. Prime. Şimdiki Inglis değil. Ve evet sen haklı çıktın. Orada seni kutluyorum. Luke Kennard böyle 3-4 asiste çıkıyor her maç. Hani top dağıtabilen bir
topu dokunmayı seven bir oyuncu. Hı hı. Ve ya yani top yeteneği var.
Evet.
Fundamental'ı var.
Bu, ben Luke Kennard'ı çok seviyorum. Bizi dinleyenler bilir zaten.
Ben de çok seviyorum.
Sevdiğimiz bir topçu. Bu listeye girmesi de açıkçası birazcık beni mutlu etti diyebilirim.
İyi bakalım. Evet. Sevindim o zaman sizin adınıza. Peki biraz da hayal kırıklığı konuşalım. Kimler formsuz? Niye böyleler diye konuşmayacağız. Sadece üstünden geçelim.
Evet. Benim dikkatim... Ha, sen söyle önce.
Ya benim bir tane adayım var. Net. Lauri Markkanen.
Kesinlikle. Yani listemde.
Hiç belki Boylan'la alakalı bir sorundur ama sezona hiç giremeyenlerden.
Ya Boylan...
Bir takım çok maç kazanmaya müsait bir takımken Markkanen yüzünden maç kaybetti birkaç defa.
Evet. Yani Markkanen'in özellikle işin savunma tarafında zaten sınırlı bir oyuncu. Hücumda da şutu girmeyince biraz zarar vermeye başlıyor. Benim sana ekleyeceğim oyuncular... Ya ben Aaron Gordon'u listeye ekleyeceğim. Şu yüzden ekleyeceğim. Aaron Gordon geçen sene kadar oynuyor da... Bu sene yazın herkes Aaron Gordon için o sene bu sene dedi. Yani Jonathan Isaac'in yaptığı çıkışı Aaron Gordon'dan bekledi insanlar. Aaron Gordon istatistiklerin dışında oyuna gerçek katkısı pek yok, onu söyleyeyim. Sakatlığı da var. Aaron Gordon o çıkışı yapamadığı için benim listemde. Bütün New York takımını söyleyebiliyor muyuz?
Hepsini paket halinde ben yani, söyledim.
Mitchell Robinson, Dennis Smith Jr. falan.
Knox falan. Hepsi zaten beklendik şeyler.
Ya Mitchell Robinson hala faal, 20 dakikada 6 faal yapabiliyor yani. Allah bereket versin.
Öğren be abi.
Hatta Brooklyn maçında 6 faal aldı, çıktı. Fizdale itiraz etti, faali geri aldılar.
Challenge hakkını kullandı
değil mi? Challenge hakkını kullandı. Fizdale itiraz etti, geri aldılar faali. 30 saniye sonra Dinwiddie'nin pikine dizini çıkardı şeyine, piken rolüne.
Bu çocuklar niye böyle acaba?
Bilmiyorum. Yani? Bir de şeyi konu eklesek sanırım yeridir. Miles Turner biraz kötü,
evet,
girdi.
Evet, Miles Turner bu listeye şu an girer. Evet. Özellikle savunma performansıyla. Yani hücum yani sakatlığına elbette sığınabiliriz. Ama Miles Turner yani oynadığı maçlarda dahi hiçbir savunma efektifliği koyamıyor. 4-5, 3-5, 2 blok yapmasına rağmen rakipler Miles Turner'ı görünce
vuruyor şey üstünden.
Şey yapıyorlar yani böyle hani tamam bugün de skor attık modunda oynuyorlar bugün. Hmm, yani. Öylesi bir durum. Doğu böyle hocam. Bir konuşalım hemen standings'i. Milwaukee birinci 14-3'le. Miami kapanışı yapıyorum şu an yani sizin için.
Benim bir notum daha var. Şimdi tabii aklıma gelen bir konu var, onu söyleyeceğim.
Ona girmeden o zaman. Ya siz girin, ben sonra bunu.
Tamam. Yapayım. Şimdi birincisi Washington, ligin offense ratingde ikinci sırasında. Bradley Beal ve Bertans'ın anormal hücum, Wagner'in mesela yani beklentilerimin üstüne çıkması.
İsmitin.
150'ye giden maçlar oynuyorlar. Attıklarını yiyorlar
ya
gerçi.
Offensive rating de işte yani dediğimiz gibi 150-140 maç evet bitiyor yani.
Ama yine de Washington yani burada ikinci olması. Birinci notum bu. İkincisi...
Kulüp tarihinde var mıdır böyle bir şey?
Ya bir, çok eskiden belki. İkincisi şey, bir not vereyim. Doğuyu kapatırız yine. G-League'de uygulanan bir değişik bir karar var. NBA'ye ileride gelirim bilmiyorum. Onu en başta söyleyecektim, unuttum. Şimdi diyelim Harden üçlükte faal aldı ya. Üç tane serbest atış atıyor. Ya da X oyuncu faal aldı. İki serbest atış atıyor. Tek serbest atış. Atarsan bütün sayılar. Kaçırırsan hepsi gider. Yani Harden üçlükte faal aldı. Atarsa tek serbest atışta 3 sayı uygulanıyor şu an. Kaçırırsa 0. Böyle bir değişik bir uygulama var. Umarım bu NBA'ye gelmez.
Umarım.
Yani böyle saçma bir uygulama. Hiç beğenmedim ama böyle bir şey yapılıyor. Detay bir haber bu arkadaşlar. Hani ben de detay bir şeyde sitenin birinde gördüm.
Peki böyle bir şeyde size serbest atış yüzdeleri artar mı, azalır mı?
Valla şöyle, stres faktörüne bağlı. Stresi kaldırabilen artırır. Yani çünkü üst üste 3 tane atmakla 1 tane atmak farklı. Strese bağlı.
Ben çok karşıyım bu fikre.
Ben de karşıyım. Bana saçma geldi. Çok eskiden ilkini atamayan ikinciyi atamıyor muydu? Hatta daha eskiden ikisini birden kaçırırsan üçüncüyü bir atış hediyesi veriliyordu 80'lerde. Yani çok değişti bu kural. Bence şimdiki normal en iyisi böyle. Onu söyleyeyim. Bu not aklıma geldi, onu söyleyeyim. Oradan sana vereyim.
Hocam genel playoff potasında şu an Milwaukee, Miami, Boston, Toronto, Philadelphia zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Milwaukee 14-3, Miami 12-4, Boston ve Toronto da 12-4. Philadelphia 11-6, Indiana 10-6, Brooklyn 9-8, galibiyet mağlubiyet. Orlando 6-10, Washington buradan playoff potasını çektik Orlando'dan. Washington 5-9. İlginçlerden bir tanesi. Offensive rating'in etkisi var. Detroit 6-11, Charlotte 6-12, Chicago 6-12, Cleveland 5-12. Bence hayal kırıklığı şu an için tabii ki de Collins'in cezasından sonra böyle oldu biraz da. 4-13'le Atlanta, New York'ta 4-13'le ligin dibine demir atmış durumdalar.
Doncic'le Trae Young ayıran en önemli unsurlardan biri de bu. Atlanta sadece 4 maç kazandı.
Öyle ama John Collins olsaydı acaba şu an Orlando'nun önünde olurlar mıydı?
Olurlardı. 6 galibiyetle playoff potasındasın. Evet. Yani rezilliğe bakar mısın? Rezillik. Rezillik yani.
Evet. Çok uçurum var değil mi hocam şurayla?
Çok ya.
Bayağı. Indiana'dan çekince yani.
Evet, aşağısı çok kötü.
Brooklyn 9-8 bence başarıdır bu arada. Dinwiddie zaten haftanın oyuncusu oldu. Luka Doncic'le beraber. Kyrie yokken daha çok maç kazanmaya müsait bir takım gibi duruyor. Bu dalgamızı da geçtikten sonra ağzınıza sağlık hocam. NBA programımızı bitirdik. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hafta sonu Euroleague'le, haftaya salı günü de tekrar NBA programımızda birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.